Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Altın Oluk Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Profesör Doktor İrfan Gündüz'ün kaleme aldığı Muhasebe Gerçeği ve Gerekliliği başlıklı yazıyı sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de insan başı boş bırakılacağını mı sanıyor buyuruluyor. Allah insana pek çok nimetler vermiş, bunların nasıl kullanılması gerektiğini de bildirmiştir. İnsan kendisine emaneten verilen bu nimetleri keyfine göre değil, gayesi doğrultusunda kullanmakta yükümlüdür. Bunları yapmadığı veya yarım yamalık yaptığı zaman önce Mevlasına, sonra da kendisine ve diğer insanlara hesap vermek zorundadır. Bu sorumluluk yaratılışımızın temelidir. Eğer bu sorumluluk şuuru olmasaydı, insanın hayvanlardan farkı kalmazdı. Kulluktaki bu hassasiyet ve titizliği hayata geçirmek için insanın kendine karşı da bir sorumluluğu vardır. Burada hesap soran da, sorulan da kendisidir. İçimizde başlayıp içimize devam eden bir muhasebe anlayışı. Hazreti Peygamber, akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölümden sonrası için çalışandır buyurur. Hazreti Mevlana, nefsinin emiri olan efendi, esiri olansa köledir derken bu gerçeğe işaret etmektedir. İnsanın başkalarının hata ve kusurlarıyla meşguliyeti, kendi kusurlarını görmesini engellediği için Hazreti Peygamber kendi kusurlarıyla meşguliyeti başkalarının ayıplarını araştırmaktan alıkoyan kula ne mutlu buyurmuştur. Otokritik diyebileceğimiz muhasebede nefse, öz denetim diye tanımlayabileceğimiz murakabede kalbe yoğunlaşmak esastır. Muhasebe, İnsanın yaratılış gayesi doğrultusunda kendisini hesaba çekmesidir. Bir işe başlamadan, bir adım atmadan, bir sözü söylemeden önce sonunu hesap ederek hareket etmek, sonradan duyacağımız pişmanlık ve yanlış anlaşılmalara önceden mani olmaktır. İrşad anlayışında muhasebeye çok önem verdiği için El-Muhasibi adıyla meşhur olan Haris bin Esed, muhasebeyi geçmişe ve geleceğe yönelik muhasebe diye ikiye ayırır. Geleceğe yönelik muhasebe, yararlıyı zararlıdan ayırmak, ayak kaymasına ve dil sürçmesine mani olmak için önceden tedbir almaktır. Bu tür bir muhasebe, kişinin attığı her adımın, söylediği her sözün, duyduğu her sesin ve aldığı her nefesin farkında olması, yaptığını bilerek yapması demektir. Haris el-Muhasibi bazı eserlerinde vera kavramını yorumlarken, günah gönlüne yatmayan ve seni rahatsız ederek içini tırmalayan şeydir, şüpheye düşüren şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak gibi hadislere dayanarak, bir iş için gönlünde harekete geçme arzusu belirdiği zaman, bunun doğru mu yanlış mı olduğu belli oluncaya kadar bekleyerek kalbin durup düşünmesi şeklinde tarif etmiş ve bu bilincin muhasebe ve takvadan kaynaklandığını söylemiştir. Geçen geçmiş ve olan olmuşsa eğer geriye pişmanlıktan başka yapılacak bir şey kalmamıştır. Geçti mi bir daha geri gelmeyecek sıcak anı ne geçmişe takılarak ne de gelecek hayali kurarak heba etmek yerine anımızın verimliliğine yoğunlaşmalıyız. Geçmişimizi çürüten ve geleceğimizi körelten anlarımızın ihmalidir. Bizler dünde kalarak ve düne hayıflanarak değil, bugüne ve yarına bakarak hesabımızı yapmalıyız. Gerçek muhasebe, geçmişe takılarak değil, geleceğe bakılarak yapılan muhasebedir. Düne yaslanarak, bugüne basarak ve yarına bakarak yürümeliyiz. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve yarın için önceden ne gönderdiğinize bakın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır buyuruluyor. Bu ayet bizlere yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ahiret günü için yarın denmesinin, yarının dünden daha kıymetli olduğunu anlatmak, kıyameti yarın kopacakmış gibi yakın bilerek ona hazırlanmaya teşvik etmek, ölümün ve ahiretin yanı başımızda olduğunu unutmamak içindir. Allah katında zamanın, biri mükellefiyet zamanı olan dünya, diğeri de ceza ve mükafat zamanı olan ahiret olmak üzere iki günden ibaret olduğuna dikkat çekmektir. İmam Gazali, "Ey iman edenler, sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Savaş için hazır ve tetikte bulunun ve Allah'tan korkun ki felaha eresiniz." ayetinde geçen tetikte bulunmak anlamındaki murabata kelimesini nefs muhasebesiyle birlikte değerlendirir. Düşmanlara karşı tetikte bulunma anlamındaki murabatanın aslında nefs terbiyesinden geçtiği, namazda gönlü olmayanın, ezanda kulağı olmayacağı gibi nefsini beklemeyen kimsenin düşmanı da bekleyemeyeceği gerçeğine işaret eder. Murabatayı muşarata, murakabe, muhasebe, muakaba, mücahede ve muatebe olmak üzere 6 kademede takdim eder ve böylece nefsi hesaba çekmenin ancak bu 6 hususun gerçekleştirilmesi halinde mümkün olacağını ifade eder. Muşarata, nefsle sözleşme yapmak, onu adeta bir şirket ortağı gibi görüp yetki ve sorumlulukları konusunda bir tür sözleşmeye tabi tutmak. Murakabe, sözleşmenin gerekleri karşısında nefsin ciddiyet ve titizliğini sürekli takip etmek, muhasebe, nefsi hesaba çekmek, sorgulamak, muakabe, nefsin kusurlarına ceza ile karşılık vermek, hata ve ihmallerinin bedelini ödeterek yaptığının yanına kar kalmayacağını göstermek. Bugün dikkat dağınıklığından ve işimize odaklanamamaktan yakınıyoruz. Kendi işimizde esirgediğimiz ilgiyi faydasız başka alanlara harcıyoruz. Günümüzde meslek erbabının mesleği hakkında affedilmez cehaleti, sanatkar sınıfının her geçen gün itibar kaybına uğraması, işini bilmeyen insanlara dair acı örneklerin artması, nefs muhasebesi bağlamında kaybettiğimiz değerin yalnızca dini olmadığı, aynı zamanda dünyevi olduğunu göstermektedir. Müslümanın malayani kuşatmasından kurtulup önce şahsi, sonra da içtimai mesuliyetlerini yerine getirmesinin temini toplumsal bir proje olarak öncelikle ele alınmalıdır. Hazreti Mevlana, şehvet, şöhret ve servet zaaflarını, hırs, haset, kibir ve öfke gibi duyguları ateşe benzetir. Cehennemin alemleri yakıp yutmasına rağmen, hel min mezid, daha da yok mu demesi gibi nefsi emmare de doymak bilmez. Çünkü parçalar bütüne benzediği gibi nefs de aslında ve cehenneme benzer. Hazreti Mevlana nefsin bu sinsi yönünü kışın karlar altında kalmış, donmuş ve uyuşuk yılana benzetir. Hikayede nefs muhasebesini terk edeni dağda bulduğu uyuşuk bir yılanı ölü zannederek şehre indirip güne sıcağına maruz bırakan şehevi ortamlarda nefsi uyandırır ve sahibini boğverir. O, nefsi insanın hata yapan ve gaflete düşen olumsuz melekesi olarak görür. Ona göre nefsin bu yanlışlıkları bilinçli bir tercihe dayanmaz. Nefs, akla ve imana karşı insanın içinde sürekli bir güç olarak mücadele ortamının teşekkülüne sebep olur. Akıl, insanın karar mekanizmasını, kalpte bu kararları uygulama gayretini temsil eder. Kalpteki belli bir niyete dönüşmemiş çağrılar, kulu iyiye veya kötüye yönelten hissi yahut fikri bir nitelik taşır. Bunların getirisi ve götürüsünü iyi hesap ederek davranmak gerekir. Düşünce, ifade ve irade özgürlüğü adına insanın kutsallaştırıldığı illüzyonist bir çağda yaşıyoruz. Hayatına sınır getirecek hiçbir kutsalı olmayan modern insan tipi, bu anlayışla kendisini kutsallığın tam merkezine oturtmuş, modernizmde heva ve hevesini ilah edinen bu insan tipini fikri ve vicdanı hür insan diye göklere çıkartmıştır. Ölçüyü dinden alıp akla ve insanın eline veren bu düşünce artık hayatın bütün safhalarında gerçekliğin tek belirleyicisi olmuştur. Bu anlayış modernizmin kutsalları olmadığı, bütün tabuları yıktığı ve kutsallardan kurtulduğu anlamına gelmez. Tek fark modern çağın kutsalları semadan inmiyor, doğrularını vahiy belirlemiyor ama belli bir sınıfın tekelinde dokunulmaz değerler üretiliyor. Bu çağda kapitalist sistemin çarklarına su taşıyan her türlü imkan kutsaldır. Meşruiyeti asla tartışılmaz. Ülkemizde modern dünyanın kutsallaştırdığı değerlerin zihniyetimiz üzerindeki etkilerini sorgularsak eğer, uğradığımız inanç ve kültür erozyonuyla semtimizden çekilen semavi değerlerin yerini dünyevi, beşeri ve hazcı tartışılmaz değerlerin işgal ettiğini çok rahat söyleyebiliriz. Bu kültürel erozyon içinde cehalet, baskın seküler çevre ve iktisadi şartlar gibi çeşitli izahlarla nefsani arzular mazur gösterilerek bir nevi masumlaştırılmış ve nihayet kutsala has bir biçimde sorgulanmayan insan nefsi zaruret ve ihtiyaç kılıfına büründürülerek Müslümanların hayatında başlı başına bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Bilinçaltımızda nefsimize ve isteklerine atfettiğimiz kutsallığın doğurduğu arızalar, hakikat arayışımızı sonuçsuz kılmış, içimizde aramamız gereken hataları dışımızda ve başkalarında aratmaya başlatmıştır. Psikolojik rahatsızlıklara dönüşen birçok ruhi dengesizliğin temelinde şımartılmış insan egosunun yattığını söylemek bir abartı değil, aksine hafife alınmayacak kadar önemsenmesi gereken bir gerçektir. Nefsani zaaflar hastalık adı altında mazur gösterilerek nefse mukavemet duyguları törpülenmiş ve nefs mücadelesi yerini terapilere bırakmıştır. Günahkar müminlere umut aşılayan ayet ve hadisleri ümitsizliğin önüne geçmek için gündeme getirmek yerine adı konmamış yeni bir dindarlık modelini işimize geldiği ve kolaycılığa kaçtığımız için benimseme noktasına geldik. İnandıkları gibi yaşamayanlar yaşadıkları gibi inanırlarmış sözünde ifade edilen girdaba düştük. Başlangıçta nefsine yenik düşen insanları ilahi rahmetten dışlamamak adına benimsenen bu üslup, sekülerleşen insanları dini hayata çekememiş ama seküler İslam algısına meşruiyet kazandırmada oldukça başarılı olmuştur. Bazı çevrelerce hoşgörüyle karşılanan birçok haram, zamanla mübahlara ve bazen de meşru haklara dönüşmüştür. Modern dini literatürde günahkarlığa karşı gösterilen hoşgörü, yarı Müslüman, yarı liberal bir kesimin dilinde insanın günah işleme özgürlüğüne bürünmüştür. Beş vakit namazı kılmamanın büyük günah olduğu ve büyük günah işleyenlerin kafir olmayacağı yönündeki kelami prensip, tekfircilik illetini önlemede ne kadar faydalı oldu bilinmez ama, en azından Türkiye'ye has beş vakit namazı terk eden, emirleri boş veren, yasakları hiçe sayan ve buna rağmen dindarlığından şüphe etmeyen, pek de kaygı duymayan bir Müslüman tipinin ortaya çıktığı çok rahat söylenebilir. Toplumun dini yanlışlarına doğru diyerek çanak tutan, bazılarının beklentisine göre fetva veren sözde hocaların bu konudaki başarılarını unutmamak gerekir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor İrfan Gündüz'ün kaleme aldığı Muhasebe Gerçeği ve Gerekliliği başlıklı yazısını aktardık ilk olarak Sesli Dergi programında. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Sırada Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan Hoca Efendi'nin kaleme aldığı yazı var ve yazının başlığı Yol Odur Ki Doğru Vara Allah'a. Kültürümüzde yol odur ki doğru vara Allah'a diye çok anlamlı bir yol tanımı bulunmaktadır. Allah'a doğru varan yol, merhum Süleyman Çelebi'nin mevlidinde Hazretine doğru varan yol için diye dua ve niyaz cümlesi olarak yer almıştır. Bu yol, sırat-ı müstakimin ta kendisidir. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kılavuzladığı yoldur. Zira yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sen hiç şüphesiz dosdoğru bir yola rehberlik ediyorsun. O Allah'ın yoluna ki göklerde ve yerde bulunan her şey O'nundur buyurulmaktadır. Merhum Mehmet Akif de bu yolun bize bakan içeriğini şu beyitle ortaya koymaktadır. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Sırat-ı müstakim içeriği ve niteliğiyle bizler için güncelliğini korumaktadır. Nitekim kıldığımız namazların her rekatinde bizi sırat-ı müstakime, doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazabına uğramış, azıp sapmış olanların yoluna değil diye yüce Rabbimize yakarmaktayız. İlkesel durum bu olmasına, tüm Müslümanlar böyle bir yolda olmayı istemelerine rağmen toplum hayatında karşılıklı ilişkiler açısından dini gruplar arasında eylem planında bir bütünlük ve birliktelik, yani ümmet çerçevesinde bir din kardeşliği paylaşımı öne çıkamamaktadır. Tam aksine teknoloji ve medya gibi çağdaş imkanlarla desteklenen ve bir ölçüde de evrenselleşen ocak gayreti farklı boyutlar kazanarak ümmet arasında tüm yıkıcılığıyla sürüp gitmektedir. İrtica ve İslami terör gibi bahanelerle Müslümanların ötelenmesi, daha doğrusu İslam'ın etkisizleştirilmesi gündemden hiç çıkmamaktadır. Tüm Müslümanlara yönelik bu itibarsızlaştırma ve hatta yok etme girişimleri bile ne acıdır ki yeterli bir din kardeşliği ve ümmet bilinci oluşturabilmiş ve gruplar arasında yeterli bir yakınlaşma sağlayabilmiş değildir. Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade buyurulduğu gibi her grup ülke içi ve dışındaki kendi faaliyetleriyle İslam adına övünmekte, ülkede ve dünyada tüm Müslümanları hedef alan gelişmelere, tartışmaya açık cılız tepkilerle yetinmekte, teselli bulmakta ve de avunmaktadır. Gruplar, cemaatler, ocaklar arası bir birlikteliği imkansız görerek, kimi zaman hakim ideoloji ve güç odaklarıyla uzlaşma yolları arayıp tavizler vermek yoluna bile gidilebilmektedir. Diğer yandan farklı inanç ve din mensuplarıyla diyalog girişimleri değişik düzeylerde ve ısrarla sürdürülmeye çalışılırken, Müslümanlar arası gözle görülür bir yakınlaşma çağrısının ve gayretinin ortaya konulamamış olması, din kardeşliği ortak paydasına sahip olanlar için ciddi bir sorumluluk konusudur. Söz konusu uzlaşı ve hoşgörü, tavır ve girişimlerinin neden Müslüman gruplar arasında denenmediği sorusu tüm dehşet ve eziciliğiyle ortada durmaktadır. Oysa kendi aralarında uyumlu ve merhametli seviye ve övgüsünü mümkün olduğunca yakalayabilmeye çalışmak, günün Müslümanlarının önündeki öncelikli ve kutlu bir hedeftir. Bir başka ifadeyle din kardeşliğini önceleyip grupçuluğu ötelemek ve dolayısıyla Müslümanlar arası kaynaşmayı teşvik etmek ve bu yönde bir anlayış ve davranış geliştirmeye çalışmak gerekmekte ve beklenmektedir. İnancımız odur ki İslam'ı ve Müslümanları önemseyen herkes özel bağlılıklarını din kardeşliği çerçevesinde yeniden değerlendirme göreviyle baş başadır. Zira Müslümanlar arası insani ve sosyal ilişkilerin olmazsa olmaz ilkesi din kardeşliğidir. Bu ilkenin sadece söylem olarak değil, eylem olarak ortaya konulması Müslüman dünyasının en kutlu cihatı ve dünyada Darül İslam'a, ahirette Darü Selam'a kavuşma ve tek kurtuluş yoludur. Bilinmelidir ki sırat-ı müstakimin tek olması, ayrı ayrı isimlerle anılan dini grupların bu yolda yürümelerine engel değildir. Geniş bir caddede, otobanda kimi biraz sağdan, kimi biraz soldan, kimi biraz ortadan yürüyebilir. Ancak aynı caddede yürümekte olmalarına rağmen, sen niçin benimle değilsin, niçin sağdan ya da soldan gidiyorsun, niçin ortadan gitmekte ısrar ediyorsun, benimle, benim gittiğim yerden yürüsene diye söz konusu grupların birbirine düşmeleri, çekişmeleri, itişip kakışmaları, işte bu normal değildir. Belki de bu anlamsız kavga, gürültü arasında birçokları o güzelim yolda yürümekten uzaklaşıp şarampole yuvarlanma bahtsızlığına uğrayacaktır. Bize öyle geliyor ki Müslümanlar arasındaki tefrika, ayrılık ve gayrılık, işte bu anlamsız kargaşanın, bu hoşgörüsüzlüğün, işte bu grupçuluğun ürünü olarak hem gönüllerde hem de günlük hayatta ümmet bütünlüğüne büyük zarar vermektedir. Salahı olmayanın kurtuluşu yoktur diye bir tespit vardır. Bu tespiti fert boyutundan ümmet boyutuna çıkardığımızda ümmet için salah, kendisini oluşturan değerlere emredilen çerçevede duyduk ve uyduk teslimiyeti içinde boyun eğmekle gerçekleşeceği hakikatiyle karşılaşırız. Din kardeşliği ilkesini öncelemek, Allah'a doğru varan yola girmiş olmayı başarmış olmak demektir. Gerisi, sahiplerini avutan sözler ve görüntülerden ibarettir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından son olarak size Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'ın kaleme aldığı Yol Odur Ki Doğru Vara Allah'a başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın saat 21.30'da Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de tekrar buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.